Ayrım 6.
Tek egemen sınıfın karşısında toplumun tüm kitlesi olarak görünür. Dipnot, Marx'ın kenar notu. Evrensellik şunlara tekabül eder. 1. Zümreye karşı sınıfa, 2. Rekabete, dünya çapında karşılıklı ilişkiye, 3. Egemen sınıfın büyük çoğunluğuna, 4. Çıkarların ortaklığı yanılsamasına, başlangıçta bu yanılsama haklıdır, 5. İdeologların aldatmalarına ve iş bölümüne. Bu onun için olanaklıdır çünkü başlangıçta onun çıkarı gerçekten de egemen olmayan bütün öteki sınıfların ortak çıkarlarına hala sıkı sıkıya bağlıdır. Ve çünkü eski koşulların baskısı altında bu çıkar henüz özel bir sınıfın özel çıkarı olarak gelişmemiştir. Bu yüzden bu sınıfın zaferi kendileri egemenliğe ulaşamayan ve öteki sınıfların pek çok bireyi içinde yararlıdır. Ancak bu bireyleri egemen sınıfa çıkabilecek duruma getirdiği ölçüde yalnız bu ölçüde yararlıdır. Fransız burjuvasisi, aristokrasinin egemenliğini devirdiği zaman bununla birçok proletere de proletaryadan daha yükseğe çıkma olanağını verdi. Ama yalnız şu anlamdaki onların kendileri de burjuva oldular. Her yeni sınıf demek ki kendi egemenliğini daha önce egemen olan sınıftan ancak daha geniş bir temel üzerine oturtur ama karşılığında bundan böyle egemen olan sınıfla egemen olmayan sınıflar arasındaki karşıtlık sonradan hem derinliğine ve hem de keskinliğine büyümekten başka bir şey yapamaz. Bundan çıkan sonuç şudur. Yeni yönetici sınıfa karşı yürütülmesi söz konusu olan savaşın bu kez egemenliği ele geçirmiş olan daha önceki bütün sınıfların yapabildiklerinden daha kesin ve daha köklü bir biçimde eski toplumsal koşulları 33 yıkmak gibi bir amacı vardır. Genel olarak sınıf egemenliği toplumsal rejimin biçimi olmaktan çıktığı anda yani özel bir çıkarı genel bir çıkar olarak ya da evrenseli egemen olarak göstermek artık zorunlu olmadığı anda belirli bir sınıfın egemenliğinin yalnız ve yalnız bazı fikirlerin egemenliği olduğunu inanmaktan ibaret olan bütün yanılsamada doğaldır ki kendiliğinden son bulur. Dipnot, el yazmasının ilk biçim. Özel bir çıkarı pratik planda herkes için ortak bir çıkar olarak ve teorik planda da evrensel çıkar olarak göstermek artık zorunlu olmadığı anda. Egemen fikirler bir kere egemenliği yürüten bireylerden ve özellikle üretim tarzının belli bir evresinden ileri gelen ilişkilerden ayrıldılar mı artık tarih içinde hep fikirlerin egemen olduğu sonucuna varılır. Bu çeşitli fikirlerden fikri yani en üstün derecede ve benzeri fikri ve böyle olunca da onu tarihte egemen olan öğe olarak yalıtmak ve onun aracılığıyla bütün bu fikirleri ve kavramları tarih boyunca gelişen kavramın kendi kendini belirlemesi gibi kavramak çok kolay olur. Bundan sonra gene bütün insan ilişkilerini insan kavramından tasarımlanmış insandan, insanın özünden, kısacası insandan türettirmek doğal bir şeydir. Kurgul felsefenin yaptığı da budur. Hegel'in kendisi de tarih felsefesinin sonunda yalnız kavramın ilerleyişini incelediğini ve tarihte gerçek teodiseyi, dipnot, ilmi ilahi, ortaya koymuş olduğunu itiraf ediyor. S. 446 Ve şimdi sonunda filozofların, filozoflar olarak her zaman tarihte egemen olmuş oldukları sonucuna, yani gördüğümüz gibi Hegel'in, 31, zaten ifade etmiş olduğu bir sonuca varmak üzere yeniden kavramın üreticilerine, teorisyenlere, ideologlara ve filozoflara dönülebilir. Gerçekte tarihte tinin egemen olduğunu, Stirner'e göre hiyerarşiye bakınız, ortaya koymaktan ibaret olan cambazlık şu aşağıdaki üç çabaya indirgenir. 34. 1. Fikirleri ampirik nedenlerle maddi bireyler olarak ve bizzat bu insanların ampirik koşullar içinde egemen olan insanlardan ve bu insanların kendilerinden ayırmak ve sonuç olarak tarihe egemen olanların fikirler ya da yanılsamalar olduğunu kabul etmek. 2. Fikirlerin bu egemenliğine bir düzen getirmek, birbirini izleyen egemen fikirler arasına mistik bir bağ koymak gerekir ve buna fikirleri kavramın kendi kendini belirlemeleri olarak kavramakla ulaşılır. Bu düşüncelerin kendi ampirik temelleriyle birbirlerine gerçekten bağlı bulunması olgusu bu ikinci işi olanaklı kılar. Bundan başka, arı ve yalın düşünceler olarak anlaşıldıklarından bu düşünceler kendinden farklılaşmalar haline, bizzat düşünce üreten ayrımlar haline gelirler. 3. Bu kendini belirleyen kavramı mistik görünümünden soymak için o bir kişi özbilinç haline dönüştürülür ya da büsbütün materyalist görünmek için ondan tarihte kavramı temsil eden yani kendileri de tarih yapımcıları olarak, gardiyanlar komitesi olarak, egemenler olarak, düşünürleri, filozofları, ideologları temsil eden bir kişiler dizisi yaratılır. Dipnot, Marx'ın kenar notu, İnsan eşittir düşünen insan tini. Bir çırpıda tarihin bütün materyalist öğeleri çıkarılıp atıldı ve böylece artık kurgu alanında rahatça dolu dizgin at koşturulabilir. Almanya'da egemen olan bu tarih yöntemi ve özellikle bunun nedeni bu yöntemin genel olarak ideologların yanılsamalarıyla, örneğin hukukçuların, politikacıların, ayrıca bunlar arasında bulunan iş başındaki devlet adamlarının, yanılsamalarıyla olan bağıntısından ve bir de bu adamların dogmatik düşlerinden ve acayip fikirlerinden hareketle açıklanması gerekir. Bunların yaşam içindeki pratik konumlarından, mesleklerinden ve iş bölümünden hareket edilerek kolayca açıklanabilir. 35. Gündelik yaşamda herhangi bir dükkancı, bir kimsenin olduğunu iddia ettiğiyle gerçekten olduğu arasında ayrım yapmasını çok iyi bilir. Ama bizim tarihimiz henüz bu basit bilgiye ulaşamamıştır. Bizim tarihimiz her çağ için o çağın kendisi hakkında söylediklerine ve beslediği kuruntulara hemen inanır. 4. 1. Üretim aletleri ve mülkiyet biçimleri. Dipnot. Bu bölümün Engels'in kalemiyle N83 sayfası ve Marx'ın kalemiyle de 36, 37, 38, 39 numaraları taşıyan 4 sayfası eksiktir. 40. Bulunmuştur. Birinci noktadan oldukça gelişmiş bir iş bölümüyle yaygın bir ticaret ön koşulu, ikinci noktadansa yerel karakter sonucu çıkar. Birinci durumda bireyleri bir araya toplamak gerekir. İkinci durumda bireyler kendileri üretim aletleri olarak belli üretim aletinin yanında bulunurlar. O halde burada doğal üretim aletleriyle uygarlığın yarattığı üretim aletleri arasındaki farklılık kendini gösterir. İşlenmiş toprak, su ve benzeri doğal üretim aleti olarak kabul edilebilir. Birinci durumda doğal üretim aleti konusunda bireyler doğaya bağımlıdırlar. İkinci durumda emeğin bir ürününe bağımlıdırlar. Birinci durumda mülkiyet, toprak mülkiyeti demek ki dolaysız ve doğal bir egemenlik gibi görünür. İkinci durumda bu mülkiyet bir emek egemenliği, bu konuda birikmiş emeğin, sermayenin egemenliği olarak görünür. Birinci durum, bireylerin ister aile ister kabile ve hatta toprak ve benzeri olsun herhangi bir bağda birleşmiş olmalarını önceden varsayar. İkinci durum ise bu bireylerin birbirlerinden bağımsız olmalarını ve ancak değişimlerle bir arada tutulmalarını önceden varsayar. Birinci durumda değişim esas olarak insanlarla doğa arasında bir değişimdir. Birinin, insanların, emeğinin, ötekinin, doğanın, ürününe karşı trampe edildiği bir değişimdir. İkinci durumda değişim egemen olan biçimiyle insanların kendi aralarında bir değişimdir. Birinci durumda insan için orta bir zeka yeterlidir. Bedensel faaliyetle zihinsel faaliyet birbirlerinden henüz hiç ayrılmış değildir. İkinci durumda bedensel faaliyetle zihinsel faaliyet arasındaki bölünme daha önceden pratik olarak gerçekleşmiş olmalıdır. Birinci durumda mülk sahibinin mülksüzler üzerindeki egemenliği kişisel ilişkilere bir çeşit ortaklığa dayanabilir. İkinci durumda bu egemenlik maddi bir biçim almış olmalı. Üçüncü bir öğede parada cisimleşmelidir. Birinci durumda küçük imalatçılık sanayi vardır ama doğal üretim aleti kullanıma bağımlıdır ve bu yüzden de başka başka bireyler arasında işin bölüşümü yoktur. İkinci durumda sanayi ancak iş bölümünde ve bu bölünmeyle mevcuttur. 41. Buraya kadar hep üretim aletlerinden hareket ettik ve bazı sanayi aşamaları için özel mülkiyet zorunluluğu bu durumda zaten besbelli bir şey olmuştu. İstihraç sanayisinde özel mülkiyet işe tamamen uygun düşmektedir. Küçük sanayide ve bütün tarımda şimdiye kadar mülkiyet mevcut iş aletlerinin zorunlu sonucudur. Büyük sanayide üretim aracıyla özel mülkiyet arasındaki çelişki ancak o ürünü yaratmak için daha önceden çok gelişmiş olması gereken bu büyük sanayinin ürünüdür. O halde özel mülkiyetin kaldırılması ancak büyük sanayiyle olanaklıdır. 2. Maddi emekle zihinsel emek arasında iş bölümü. Kent ile kırın ayrılması, loncalar. En büyük maddi ve zihinsel iş bölümü kent ile kırın ayrılmasıdır. Kent ile kır arasındaki karşıtlık barbarlıktan uygarlığa, aşiret düzeninden devlete, bölgesellikten ulusa geçişle birlikte ortaya çıkar ve zamanımıza kadar bütün uygarlık tarihi boyunca sürüp gider. Tahıl yasalarına karşı birlik 32. Kentin varlığı yönetimin, polisin, vergilerin ve benzeri zorunluluğunu, kısacası belediye örgütünün bu nedenle de genel olarak siyasetin zorunluluğunu içerir. İşte nüfusun ilk kez olarak iki büyük sınıf halinde bölünmesi, doğrudan iş bölümüne ve üretim araçlarına dayanan bölünme burada ortaya çıkmıştır. Zaten kent nüfusun üretim aletlerinin, sermayenin, zevklerin, gereksinmelerin bir merkezde toplanması olayıdır. Oysa kır tam tersi bir olayı, ayrı ayrı olmayı ve dağınıklığı ortaya koyar. Kent ile kır arasındaki karşıtlık ancak özel mülkiyet çerçevesi içinde mevcut olabilir. Bu karşıtlık, bireyin iş bölümüne olan bağımlılığının onun kendisine kabul ettirilen belirli bir eyleme karşı bağımlılığının en göze çarpan ifadesidir. Bu bağımlılık, her ikisi de birbirinden sınırlı olmak üzere birini bir kent hayvanı, ötekini bir kır hayvanı haline getirir ve her gün bu iki tarafın çıkarlarının karşıtlığını yeniden doğurur. Burada da emek gene en başta gelen şeydir. Bireyler üzerindeki güçtür ve bu güç mevcut olduğu sürece özel mülkiyet de var olacaktır. Kent ile kır arasındaki bu karşıtlığın kaldırılması ortaklaşalığının ilk koşullarından 42.1'idir ve herkesin ilk bakışta saptayabileceği gibi bu koşulun kendisi de tek başına iradenin gerçekleştirmeye yetmeyeceği, önceden yerine gelmesi gereken maddi koşullar yığınına bağlıdır. Bu koşulların daha fazla geliştirilmesi gerekir. kent ile kırın ayrılması, sermaye ile toprak mülkiyetinin ayrılması olarak sermayenin toprak mülkiyetinden bağımsız varlığının ve gelişmesinin başlangıcı olarak tek temeli emekle değişim olan bir mülkiyetin başlangıcı olarak kavranabilir. Orta Çağ'da daha önceki tarih tarafından tam kurulmuş bir şekilde devralınmamış olan, henüz yeni yeni biçimlenmekte olan özgürlüğünü kazanmış serflerin yaşadıkları kentlerde her bir kişinin birlikte getirdiği ve hemen hemen yalnız en vazgeçilmez avadanlıklardan ibaret olan küçük sermayesi dışında biricik mülkiyeti kendi özel emeğiydi. Durmadan kentlere akın eden kaçak serflerin rekabeti, kırın kente karşı sürekli savaşı ve bu yüzden kentlerde örgütlü bir askeri gücün gerekliliği, belirli bir işin ortaklaşa mülkiyetinin meydana getirdiği bağ, zanaatçıların aynı zamanda tacir de oldukları bir dönemde metalarının satış için ortak binaların gerekli oluşu ve bu binaların kapılarının kalifiye olmayan kişilere kapalı tutulması, değişik meslekler arasındaki çıkar çatışması, güçlükle öğrenilen bir işin korunması zorunluluğu ve bütün ülkenin feodal düzeni, her meslekten emekçilerin ayrı loncalar halinde birleşmelerinin nedeni oldular. Burada daha sonraki tarihsel gelişmelerin loncalar sistemine getirdiği sayısız değişiklikleri derinleştirecek değiliz. Serflerin toplu halde kentlere doğru göçü bütün Orta Çağ boyunca sürmüştür. Kırda senyörlerin işkencesine maruz bulunan bu serfler birer birer kente geliyorlardı ve orada örgütlü bir ortaklık buluyorlardı. Bu ortaklığa karşı güçsüzdürler ve bunun içerisinde onların emeğine duyulan gereksinmenin ve kentteki örgütlü rakiplerinin çıkarının kendilerine tayin ettiği durumu kabul etmek zorundaydılar. Tek başlarına gelen bu emekçiler hiçbir zaman bir kuvvet meydana getirecek duruma ulaşamadılar. Çünkü onlar için şu iki şeyden biri kaçınılmazdı. Ya onların yaptıkları iş bir loncanın yetki alanına giriyordu ve öğrenilmesi gerekiyordu, o takdirde bu loncanın ustaları onları kendi kurallarına bağımlı kılıyorlar ve onları kendi çıkarlarına göre örgütlüyorlardı. Ya da onların işi çıraklığı gerektirmiyordu, bir meslek kolunun alanına girmiyordu, gündelikçi bir işti bu. Bu durumdaysa hiçbir zaman bir örgüt yaratmaya yaklaşmıyorlar ve örgütlenmemiş bir pleb olarak yaşıyorlardı. Kentlerde gündelik iş zorunluluğu plebi yarattı. Bu kentler ivedi bir gereksinmeden mülkiyetin korunması gibi kaygıdan doğan ve tek tek üyelerinin üretim araçlarını 43 ve korunma yollarını geliştirmeye elverişli gerçek birlikler 33 meydana getiriyorlardı. Bu kentlerin plebi birbirlerine yabancı ve kente ayrı ayrı gelmiş olan bireylerden oluştuğu için örgütlü savaş için donatılmış ve dört gözle kendilerini kollamakta olan bir güç karşısında örgütsüz bir halde bulunuyorlardı ve işte bu durum pleb tabakasının her türlü iktidarlardan yoksun oluşunu açıklar. Kalfalar ve çıraklar her meslekte ustaların çıkarlarına en iyi hizmet edecek şekilde örgütlenmişlerdi. Dipnot, el yazmasında karalanmış pasaj. Başka başka ustaların kalfaları aynı meslek kolu içinde birbirlerine karşı olduklarından kalfalar çok bölünmüş durumdaydılar. Ustaları ile kendileri arasındaki ataerkil ilişkiler ustalara çifte bir güç veriyordu. Bu ilişkilerin bir yandan kalfaların bütün yaşamları üzerinde doğrudan doğruya bir etkileri vardı, öte yandan bu ilişkiler aynı ustanın yanında çalışan kalfalar arasında gerçek bir bağı temsil ettiğinden bunlar öteki ustaların yanında çalışan kalfalara karşı birleşiyorlardı ve bu onları öteki kalfalardan ayırıyordu. Ve son olarak kalfaların mevcut loncalar sistemine bağlanmış olmaları yalnızca kendilerinin de ustalığa geçmekte çıkarları olması yüzündendi. Onun için pleb tabakası hiç değilse bütünüyle kent düzenine karşı ayaklanacak, pleb tabakasının güçsüzlüğü yüzünden tamamıyla etkisiz kalacak ayaklanmalar yapacak kadar ileri gittiği halde, kalfalar bütün loncalar sisteminde her zaman görülebildiği gibi ayrı ayrı loncalar içerisindeki küçük başkaldırmaların dışına çıkmıyorlardı. Orta Çağ'ın büyük ayaklanmalarının hepsi kırdan başlamıştır ama hepsinin kaderi köylülerin dağınıklığı ve bunun sonucu olan kültürsüzlükleri yüzünden başarısızlık olmuştur. Kentlerde sermaye konuttan, aletlerden ve soydan geçme doğal bir müşteriler topluluğundan ibaret olan aynı sermayeydi ve değişimlerin henüz embriyon durumunda olması ve dolaşımın eksikliği nedeniyle sermaye gerçekleştirilmesi olanaksız bir servet olarak kalıyor, zorunlu olarak babadan oğula geçiyordu. Modern sermayenin tersine bu sermaye parayla ölçülebilen bir sermaye değildi ve bu sermaye için bir şeye ya da başka bir şeye yatırılmış olması pek önemli değildi. Bu sermaye sahibinin belirli işine doğrudan bağlı, bu işten ayrılmaz bir sermayeydi. Yani bir mesleğe bağlı sermayeydi. Zümresel. Gene kentlerde iş bölümü 44, çeşitli loncalar arasında henüz tamamen kendiliğinden bir tarzdaydı. Ama hiçbir biçimde loncaların kendi içlerinde tek tek işçiler arasında yerleşmiş değildi. Her emekçi bütün bir çalışma seyrini tamamlamaya elverişli olmalıydı. Kendi avadanlıklarıyla yapılabilecek her şeyi yapabilecek durumda olmalıydı. değişimlerin sınırlı oluşu, çeşitli kentler arasındaki ilişkilerin azlığı, nüfusun seyrekliği ve gereksinmelerin sınırlılığı da iş bölümünün daha ileri gitmesine elverişli bir durum yaratmıyorlardı ve bunun için ustalığa geçmek isteyen her kimse mesleğini tam anlamıyla bilmeliydi. Bu yüzden gene orta çağ zanaatçılarında dar anlamda belli bir artistik düzeye kadar yükselebilen kendi özgül işinde ustalaşmaya bir ilgi görülür. Ve gene bunun içindir ki orta çağın her zanaatçısı kendini tamamıyla işine veriyordu. İşiyle ilgisi bakımından duygusal bir kölelik ilişkisi içindeydi ve o kendi işine, işine karşı ilgisiz modern emekçiden çok daha bağlıydı. 3. İş bölümünün genişlemesi, sanayi ile ticaretin ayrılması, çeşitli kentler arasında iş bölümü, manufaktür. İş bölümünde bundan sonraki gelişleme, üretimle ticaret arasında ayrılma, ayrı bir tacirler sınıfının oluşması oldu. Bu ayrılma daha önceden eski kentlerde zaten Yahudilerle başkaları arasında gerçekleşmiş bir durumdaydı ve yeni oluşmuş kentlerde de kısa bir süre sonra kendini gösteriyordu. Bu ayrılma komşu yöreleri aşan bir ticari ilişki olanağını veriyordu ve bu olanağın gerçekleşmesi ise mevcut ulaşım araçlarına, siyasal ilişkiler tarafından koşullandırılan kırlardaki genel güvenlik durumuna bağlıydı. Bilindiği gibi bütün Orta Çağ boyunca tacirler silahlı kervanlar halinde yolculuk ediyorlardı. Ayrılma aynı zamanda ticareti elverişli alanın gereksinmelerine, gelişme derecesi her durumda uygarlık düzeyiyle belirlenen gereksinmelere bağlıydı. Ticaretle uğraşan özel bir sınıfın oluşması, ticaretin tacirler sayesinde kentin yakın çevresi ötesine genişlemesi, çabucak üretimle ticaret arasında karşılıklı bir canlılığın ortaya çıkmasına neden oldu. Böylece kentlerin dipnot, el yazmasında karalanmış pasaj, kendi başlarına tecrit durumlarından çıkarak, birbirleri arasında ilişkiler kuruluyor, bir kentten ötekine yeni avadanlıklar götürülüyor ve üretimle ticaret arasındaki bölünme çabucak farklı kentler arasında 45, üretimin yeni bir bölünmesini yaratıyor, kentlerin her bir ötekine ağır basan bir sanayi kolunu işletmeye başlıyor. İlkel sınırlılık, yöresellik yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Bir yerde kazanılmış üretici güçlerin, özellikle icatların, daha ilerideki gelişmeler açısından bir kayıp olup olmayacakları tümüyle karşılıklı ilişkilerin yaygınlığına bağlıdır. Yakın komşu yöreleri aşan ticari ilişkiler henüz mevcut olmadığı sürece aynı şeyi her yerde ayrı ayrı yeni baştan icat etmek gerekir. Ve barbar halkların ani saldırıları ve hatta olağan savaşlar gibi salt rastlantılar üretici güçleri ve gereksinmeleri gelişmiş olan bir ülkeyi, dipnot, el yazmasında ilk biçim, bir üretici güçler ve kazanılmış icatlar kitlesinin uzun zaman olduğu gibi kalmasını sağlamaya yeterler. Yeniden sıfırdan başlamak zorunda bırakmaya yeter. Tarihin başlarında her şeyi her gün yeniden ve ayrı ayrı her yerde bağımsız bir biçimde icat etmek gerekiyordu. Fenikeliler, dipnot, Marx'ın kenar notu ve Orta Çağ'da renkli camlı pencere sanatı, örneği hem de göreli olarak oldukça yaygın bir ticaretle birlikte de olsa gelişmiş üretici güçlerin tam bir yıkımdan ne kadar az korunabilmiş olduklarını bize gösterir. Çünkü Fenikelilerin buluşlarının büyük bir kısmı İskender'in bu ulusu ticaretten uzaklaştırması ve ülkelerini ellerinden alması yüzünden uzun bir süre ortadan kayboldu. Bu ulusun gerilemesine neden olan da budur. Orta Çağ'daki örneğin cam üzerine resim sanatı için de aynı şey söylenebilir. Kazanılmış üretici güçlerin sürekliliği ancak temeli büyük sanayi olan bütün ulusların rekabet savaşımlarına sürüklendikleri ticaretin dünya tarihi haline geldiği gün güven altına alınmış oldu. Çeşitli kentler arasındaki iş bölümünün ilk sonucu loncalar sisteminden kurtulan üretim dallarında manufaktürlerin doğuşu oldu. Manufaktürlerin ilk açılıp gelişmesinin İtalya'da ve daha sonra Flandira'da tarihsel ön koşulu yabancı uluslarla yapılan ticaret oldu. Öteki ülkelerde, örneğin İngiltere ve Fransa'da manufaktürler başlangıçta iç pazarla sınırlı kaldılar. Bu işaret edilen ön koşullarla birlikte manufaktürlerin kurulup yerleşmesi için nüfus yoğunlaşmasının özellikle kırda oldukça ileri gitmiş olması ve gene birkaç elde kısmen yönetim kurallarına karşın loncalarda kısmen de tacirlerin elinde birikmeye başlamış olan sermayenin yoğunlaşması da gereklidir. 46. En ilkel biçimde de olsa bir makineyi öngören iş çok geçmeden gelişmeye en elverişli iş olduğunu ortaya koydu. O zamana kadar kırda köylülerin gerekli giysilerini sağlamak için kendi işleri yanında yaptıkları dokumacılık, ticari ilişkilerin genişlemesi sayesinde hız kazanan ve en büyük gelişmeyi gösteren ilk iş oldu. Dokumacılık ilk manufaktür işi oldu ve başlıca manufaktür işi olmakta devam etti. Nüfus artışına bağlı olarak artan giysili kumaş talebi, hızlanmış bir dolaşım sayesinde ilkel sermayenin birikmeye ve seferber edilmeye başlaması, bundan doğan ve özellikle ticaretin gittikçe genişlemesiyle artan lüks gereksinmesi, dokumacılığa nitelik bakımından olduğu kadar, nicelik bakımından da kendisini daha önceki üretim biçiminden çekip koparan bir hız verdiler. Sonradan da varlıklarını sürdüren ve bugün bile hala mevcut bulunan kişisel gereksinimleri için dokumacılık yapan köylülerin yanında, kentlerde bütün iç pazar ve çoğu kez de dış pazarlar için bez dokuyan yeni bir dokumacılar sınıfı doğdu. Birçok durumda fazla bir beceri istemeyen ve kısa zamanda sayısız kollara bölünen dokumacılık, doğası gereği lonca zincirlerine boyun eğmiyordu. Bunun için dokumacılık köylerde ve lonca örgütlerinin bulunmadığı dağınık kasabalarda yapıldı. Bu köyler ve kasabalar yavaş yavaş kentler haline geldiler ve hatta her ülkede çabucak o ülkenin en parlak kentleri oldular. Loncadan kurtulmuş olan manufaktürle birlikte mülkiyet ilişkileri de derhal değişikliğe uğradı. Bir mesleğe bağlı aynı sermayeyi aşmak konusunda ilk ileri adım, hemen taşınır, menkul bir sermaye edinen, yani o zamanın koşulları içinde söz konusu olabildiği kadarıyla modern anlamda bir sermaye edinen tacirlerin ortaya çıkışıyla kendini göstermiş oldu. İkinci derdemi manufaktürle kendini göstermiş oldu. Manufaktürün kendisi de bir aynı sermaye yığınını taşınır sermayeye çevirdi ve genel olarak taşınır sermaye toplamını aynı sermayeyi oranla artırdı. Manufaktür bir çırpıda köylüler için kendilerini dışarıda bırakan ya da az para veren loncalara karşı bir sığınak haline geldi. Tıpkı eskiden lonca kentlerinin köylüler için bir sığınak görevi 47 görmüş olması gibi. Aynı zamanda feodalitenin silahlı mahiyetinin yok oluşu ve kralların vasallarına karşı kullandıkları daha önce toplanmış bulunan ordulara yol verilmesi yüzünden ve gene tarımın iyileşmesi ve geniş tarım arazisinin otlak haline çevrilmesi nedeniyle meydana gelen bir serserilik dönemi manifaktürlerin başlangıcına damgasını vurmuştur. Zaten bu olaylardan anlaşılıyor ki bu serserilik doğrudan doğruya feodal düzenin çözülüp dağılmasına bağlıdır. Daha 13. yüzyılda böyle birkaç dönem olmuştur ama serserilik ancak 15. yüzyılın sonuyla 16. yüzyılın başında sürekli ve genel bir şekilde yerleşmiştir. Bu serserilerin sayısı o kadar çoktu ki İngiltere Kralı Henry VIII başka birçok kral gibi 72 binini astırdı ve onların işe koşulabilmesini başarmak için çok büyük bir yoksulluğun gelmesi gerekti ve gene de büyük güçlükler pahasına ve uzun bir direnmeden sonra başarıldı. Manufaktürlerin hızla gelişmesi özellikle İngiltere'de gitgide bu aylakları yuttu. Eskiden uluslar birbirleriyle bağlantı kurduklarında aralarında yalnızca saldırgan olmayan alışverişler yaparlarken manufaktürle birlikte başka başka uluslar rekabet ilişkileri içine girdiler. Savaşlar yoluyla, koruyucu gümrükler ve yasaklar yoluyla sürdürülen ticari bir savaşıma başladılar. Bundan böyle ticaretin siyasal bir anlamı vardır artık. Manufaktür ayrıca işçi ile işveren arasındaki ilişkilerde de bir değişikliğe neden oldu. Loncalarda kalfalarla ustalar arasındaki ataerkil ilişkiler sürmekteydi. Manufaktürde bu ilişkilerin yerini emekçilerle kapitalist arasındaki para ilişkileri aldı. Bu ilişkiler kırlık yerlerde ve küçük kentlerde ataerkil niteliklerini koruyorlardı. Ama tamamen manufaktür kenti olan az çok önemli kentlerde hemen hemen bütün ataerkil niteliklerini çabucak yitirdiler. Manufaktür ve genellikle üretim hareketi, Amerika'nın ve Doğu Hindistan deniz yolunun keşfi sonucu ticaretin genişlemesi olgusuyla olağanüstü bir ilerleme gösterdi. Hindistan'dan getirilen yeni ürünler ve en başta da dolaşıma giren altın ve gümüş kitleleri toplumsal sınıfların karşılıklı durumlarını baştan aşağı değiştirdi ve feodal toprak mülkiyetine ve emekçilere sert bir darbe indirdi. Serüvencilerin yurt dışı seferi, sömürgecilik ve pazarların şimdi artık mümkün olan ve her geçen gün daha çok gerçekleşen dünya pazarı genişliği kazanması olayı tarihsel gelişmede yeni bir evreye neden oldu. 48. Ama burada bu nokta üzerinde daha fazla duracak durumda değiliz. Yakın zamanda keşfedilen ülkelerin sömürgeleştirilmesi, ulusların giriştikleri ticaret savaşımını besleyecek yeni kaynaklar sağladı. Ve bu yüzden bu savaşım hem genişledi hem de genişledikçe daha büyük bir hırs kazandı. Üretimlerini artırmak için hiçbir dürtüleri olmayan loncalarda aynı sermaye değişmez kaldığı ve hatta azaldığı halde ticaretin ve manufaktürün genişlemesi taşınır sermayenin birikimini hızlandırdı. Ticaret ve manufaktür büyük burjuvaziyi yarattı. Loncalarda, kentlerde artık eskisi gibi hüküm sürmeyen ama büyük tüccarların ve manufaktürcülerin egemenliğine boyun eğmek zorunda bulunan küçük burjuvazinin toplaştığı görüldü. Dipnot, Marx'ın kenar notu. Küçük burjuvazi, orta sınıf, büyük burjuvazi. Loncaların manufaktürle temas haline gelir gelmez son bulması bundandır.